Ayrım 24. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 249. Gerçekten de öyleydi. Fermina Daza için de geçmişti bu 30 yıl, kuşkusuz. Ama yaşamının en hoş, en doyurucu yılları olmuştu bu yıllar. Casal Duero Sarayı'ndaki korkunç günler belleğin çöplüğüne atılmıştı. La Manga'daki evinde bir kez daha seçmesi gerekse dünyanın bütün erkekleri arasından kendine koca olarak seçeceği bir koca, tıp okulunda soyunun geleneğini sürdüren oğlu, zaman zaman ruhunun bir başka bedene geçtiği duygusuyla onu tedirgin edecek denli o yaştaki haline benzeyen kızıyla birlikte yazgısına tam anlamıyla sahip yaşıyordu. Sürekli bir yılgınlık içinde yaşamamak için bir daha geri dönmemek üzere çıktıkları mutsuz geziden sonra 3 kez daha gitmişti Avrupa'ya. Sonunda Tanrı birinin dualarına kulak vermiş olmalıydı. Paris'te 2 yıl kaldıktan sonra Fermina Daza ile Juvenal Urbino, yıkıntılar arasında kalan aşk kırıntılarını da daha yeni yeni bulmaya başladıkları sırada, bir gece yarısı Dona Blanca de Urbino'nun ağır hasta olduğunu bildiren bir telgraf uyandırdı onları. Hemen ardından ölüm haberini bildiren bir telgraf daha geldi. Hemen geri döndüler. Fermina Daza gebeliğini gizleyemeyen bol bir yaz giysisiyle indi gemiden. Gerçekten de gebeydi yine ve haber nakaratı yıl boyunca dilden düşmeyen bir halk şarkısının doğmasına yol açtı. Paris'te ne yapar bu güzel, ne zaman gitse gebe döner. Sözlerinin kabalığına karşın Doktor Juvenal Urbino, uzun yıllar sonra bile hoşgörüsünün bir kanıtı olarak sosyal kulüpteki eğlencelerde bu şarkının çalınmasını istiyordu. Casal Duero markesinin varlığının ve armalarının belgelerine hiçbir zaman rastlanmamış olan soylu sarayı, önce uygun bir fiyatlı belediye hazinesine, daha sonra Hollandalı bir araştırmacının Christoph Kolomb'un gerçek mezarının orada olduğunu kanıtlamak için yaptığı kazı sırasında bir servet karşılığında merkezi hükümete satıldı. Kolomb'un 5. mezarıydı bu. Doktor Urbino'nun kız kardeşleri her şeyden ele tek çekerek rahibelik andı içmeksizin Salezyan manastırında yaşamaya gitmişlerdi. Fermina Daza de la Manga villasının yapımı bitinceye dek babasının eski evinde kaldı. Kararlı adımlarla girdi eve. Buyurmak için girdi. Balayı gezisinden getirdikleri İngiliz eşyalarıyla, barışma yolculuğundan sonra getirttiği başka tamamlayıcı eşyalarla, daha ilk günden de Antillerden gelen gemilerden kendisinin satın aldığı çeşit çeşit egzotik hayvanlarla doldurmaya başladı evi. Yeniden ele geçirdiği kocasıyla, iyi yetişmiş oğluyla, döndükten 4 ay sonra doğan adını Ofelia koydukları kızıyla girdi eve. Öte yandan Doktor Urbino, karısına balayı gezisindeki gibi tam anlamıyla sahip olmanın olanaksızlığını anladı. Çünkü onun istediği sevgi, karısının vaktinin büyük bölümüyle birlikte çocuklarına verdiği sevgiydi. Ama elinde kalanla yaşamayı ve mutlu olmayı öğrendi. Öylesine bekledikleri uyum, hiç ummadıkları bir anda, evlerine verdikleri bir akşam yemeğinde doruk noktasına ulaştı. Fermina Daza'nın ne olduğunu anlayamadığı bir yemek vardı sofrada. Önce koca bir porsiyon aldı ama yemek öylesine hoşuna gitti ki bir kez daha doldurdu tabağını. Görgüsüzlük olur diye 3. bir kez alamadığını hayıflanırken birden 2 tepeleme tabak dolusu patlıcan ezmesi yediğini anladı. Efendice kabul etti yenilgiyi. La Manga villasında o günden sonra patlıcanın her çeşidi Casal Duero sarayındaki gibi sık sık pişirilmeye başlandı. Patlıcanı herkes öyle seviyordu ki Doktor Juvenal Urbino yaşlılığının boş zamanlarında bir kızı daha olursa adını patlıcan koyacağını söyleyip gülüyordu. Patlıcan Urbino. Fermina Daza özel yaşamın toplum yaşamının tersine değişken ve önceden kestirilemez olduğunu biliyordu artık. Çocuklarla büyükler arasındaki farkı belirlemek kolay olmadı onun için. Ama son çözümlemede çocukları iyi tutuyordu. Çünkü daha kesin ölçütleri vardı onların. Orta yaş dönemeceni kıvrılır kıvrılmaz, sonunda tüm aldatmacalardan yoksun kalınca, hiçbir zaman gençliğinde Los Avengelios Parkı'nda olmayı düşlediği kişi olmadığını sezinlemeye başladı. Tam tersine, kendi kendine bile söyleme yürekliliğini bulamadığı bir şey olmuştu. Lüks bir hizmetçi. Sosyetenin sonunda en sevilen, en sayılan, bu yüzden de en çekinilen kadını olmuştu. Ama ondan evin yönetiminde olduğundan daha çok istenen, daha az bağışladığı hiçbir şey yoktu. Kocasının ona ödünç verdiği bir yaşamı yaşıyormuş gibi duyumsuyordu hep. Onun kurduğu, üstelik yalnızca kendisi için kurduğu bir mutluluk imparatorluğunun mutlak hakimi. Kocasının onu her şeyden, dünyada herkesten çok sevdiğini biliyordu. Ama yalnızca kendisi için, kendi kutsal hizmeti için. En gücüne giden şey günlük yemeklerin artsız aralıksız birbirine zincirlenmesiydi. Çünkü yalnız tam saatinde hazırlanmaları gerekmiyordu, kusursuz olmaları, ona sorulmadan ne yemek istiyorsa o yemeğin pişirilmesi gerekiyordu. Arada bir ev törenlerinin birçok gereksiz törenlerinden biri gibi soracak olsa kocası gözlerini gazetesinden bile kaldırmadan yanıtlıyordu. Ne olursa. İçtenlikle söylüyordu bunu. O sevimli haliyle çünkü ondan daha az kazak bir erkek düşünülemezdi. Ama yemek saatinde ne olursa olsun değil, hiç şaşmadan tam istediğini yiyordu. Et, etliğini belli etmemeli, balık balıklığını, domuz domuzluğunu, tavuk da tavukluğunu belli etmemeliydi. Mevsimi olmasa bile kaça olursa olsun kuşkonmaz mutlaka bulunup alınmalıydı. Kocası hoş kokulu sidiğinin keyfini çıkarsın diye. Onu suçlamıyordu, yaşamı suçluyordu Fermina Daza. Ama yaşamın amansız bir başoyuncusuydu o. En küçük bir kusur yetiyordu, tabağı iterek, bu yemek sevgisiz pişirilmiş demesine. Bu konuda inanılmaz esinler geliyordu ona. Bir seferinde papatya çayı içerken daha dudaklarını değdirir değdirmez, bu nesnede pencere tadı var diye geri gönderdi onu. O da hizmetçiler de şaşa kaldılar. Çünkü hiçbiri kaynatılmış pencere içen birini duymamıştı. Ama tadına bakınca anladılar. Gerçekten de pencere tadı vardı. Kusursuz bir kocaydı. Ne yerden bir şey alıyor, ne ışığı söndürüyor, ne kapıyı kapatıyordu. Sabahın köründe giysisinin bir düğmesi eksik olsa, insanın iki karısı olmalı dediğini işitiyordu. Biri sevişmek için, biri de düğmelerini diktirmek için. Her gün kahvesinden bir yudum ya da dumanı tüten çorbadan bir kaşık içer içmez artık kimseyi korkutmayan, yürek paralayıcı bir uluma koparıyor, sonra da içini boşaltıyordu. Bir gün bu evden gidersem herkes bilsin ki dilimin yanmasından bıktığımdandır. En güzel, en değişik yemeklerin müsil aldığı için yemek yiyemediği günler pişirildiğini söylüyordu. Bunun karısının bir hainliği olduğunu öyle inanmıştı ki karısı da almadıkça müsil almaz oldu. Anlayışsızlığından bıkan karısı doğum gününe alışılmadık bir armağan istedi ondan. Bir gün boyunca ev işlerini o görecekti. Kocası eğlenmiş kabul etti. Gerçekten de sabahtan başlayarak evin sorumluluğunu üstüne aldı. Görkemli bir sabah kahvaltısı hazırladı. Ama karısının sahanda yumurtadan hoşlanmadığını, sütlü kahve içmediğini unuttu. Sonra da doğum gününe çağrılan 6 konuk için öğle yemeği hazırlanmasını buyurdu. Sonra eve çekidüzen verilmesi için komut verdi. Evi karısından daha iyi yönetmek için öyle bir çaba harcadı ki sonunda en küçük bir utanç belirtisi göstermeden pes etti. Daha ilk anda özellikle mutfakta hiçbir şeyin yerini bilmediğinin farkına vardı. Hizmetçiler de oyuna katıldılar. Aradığını bulmak için her şeyi alt üst etmesine seyirci kaldılar. Saat 10 olduğunda öğle yemeği için talimat almamışlardı hala. Çünkü evin temizliği daha bitmemiş, yataklar yapılmamış, banyo temizlenmemişti. Tuvalet kağıdı koymayı, çarşafları değiştirmeyi, arabacıyı çocukları almaya göndermeyi unutmuş, hizmetçilerin görevlerini birbirine karıştırmıştı. Aşçıya yatakları düzeltmesini buyuruyor, o da hizmetçisini mutfağa gönderiyordu. Saat 11'de neredeyse konuklar gelmek üzereyken evin içinde öyle bir kargaşa vardı ki Fermina Daza gülmekten katıla katıla kumandayı eline aldı. Ama istediği gibi yengi kazanmışçasına bir tavırla değil, kocasının ev işlerinde işe yaramayışından ötürü duyduğu acımayla allak bullak olmuş şekilde. Kocası her zamanki savını öne sürerek aldı öcünü. Ben hiç olmazsa çıkabildim işin içinden. Sen hastalara bakmaya kalksaydın bu kadar da yapamazdın. Ama bu ders yararlı oldu. Hem yalnızca onun için değil. Yıllar boyunca ikisi de ayrı ayrı yollardan geçerek akıllıca bir sonuca vardılar. Başka türlü birlikte yaşamaları olanaksızdı. Başka türlü birbirlerini sevmeleri de. Bu dünyada hiçbir şey aşktan daha güç değildi. Yeni yaşamının doluluğu içinde Fermina Daza, Florentino Ariza'yı çeşitli toplantılarda, o işinde yükseldikçe, gittikçe daha sık görür oldu. Ama onu öyle doğal bir biçimde görmeyi öğrendi ki birkaç kez dalgınlıkla ona selam vermeyi bile unuttu. Sık sık ondan söz edildiğini işitiyordu. Çünkü onun CFC'de sakınımlı ama durdurulamaz yükselişi iş dünyasında sürekli bir konuşma konusuydu. Hali tavrı düzelmişti. Çekingenliği, gizemli bir uzaklığa dönüşmüştü. Biraz kilo alması iyi olmuştu. Yaşın verdiği yavaşlık yakışıyordu ona. Dazlaklığını onurlu bir çözüm bulmayı bilmişti. Çağa ve modaya karşı her zaman meydan okumakta direndiği tek şey, koyu renkli takım elbisesi, çağ dışı redingotları, olağan dışı şapkası, annesinin dükkanından kalma, ozanların boyunlarına taktıkları kurdeleleri, o uğursuz şemsiyesiydi. Fermín Adaza yavaş yavaş onu başka bir biçimde görmeye alıştı. Los Evangelios Parkı'nda sarı yaprakların fırtınası altında oturup kendisi için iç çeken o bitkin yeni yetmeyle onun arasında bağ kurmaz oldu sonunda. Yine de hiçbir zaman ilgisiz gözlerle görmedi onu. Ona ait haberlere her zaman sevindi. Çünkü yavaş yavaş suçluluk duygusunu hafifletiyorlardı. Bununla birlikte artık onu bütün bütün belleğinden sildiğini sandığı bir sırada, en beklemediği bir yerde özlemlerinin bir imgesine dönüşerek çıkıyordu ortaya. Yaşlılığın ilk esintileri her yağmur öncesi gök gürültüsünü işittiğinde, yaşamında onarılmaz bir şey olduğunu duyumsamaya başladığı zaman ortaya çıktı. Ekim ayında her gün öğleden sonra saat tam 3'te, Villa Nueva Dağı'ndaki kükreyen, anısı yıllar geçtikçe yakınlaşan bir taş gibi ağır gök gürültüsünün açtığı onulmaz yaraydı bu. Yakın geçmişin anıları aradan birkaç gün geçince belleğinde birbirine karışırken, kuzini Hildebranda'nın eyaletine yaptığı o masalsı yolculuğun anıları hala öyle canlıydı ki, özlemin çarpıttığı bir açık seçiklikle daha düne ilişkinmiş gibi görünüyorlardı. Dağdaki Manaure kasabasını, dümdüz, yemyeşil, biricik sokağını, uğur getiren kuşlarını, içinde kendisinin yattığı yatakta yıllarca önce aşktan ölen Petra Morales'in bitmez tükenmez gözyaşlarıyla ıslanmış geceliğiyle uyandığı, insanın içine korku salan hortlaklar evini anımsıyordu. Guayabaların bir daha hiç duymadığı eski tadını, sesi yağmurun sesine karışan yürek çırpıntılı ön sezilerini, San Juan del Cesar'ın topaz sarısı öğle sonlarını anımsıyordu. Yeni yetmeliğin acısına, ıssız parkın balkonundan görünümüne, sıcak gecelerde gardenyaların gizli kokusuna, yazgısının kararlaştırdığı o Şubat öğle sonuna, yaşlı hanımefendi portresinin yarattığı korkuya dayanamadığı için babasının evini elden çıkardı. O günlere ilişkin anılarını nereye yöneltse, Florentino Ariza'nın anısına takılıyordu. Ama bunların aşk ya da pişmanlık acıları değil, gözlerine yaş getiren tatsız bir şeyin imgesi olduğunu anlayacak kadar serin kanlılığı vardı her zaman. Florentino Ariza'nın birçok kurbanının farkına varmadan içine düştükleri tuzağın onu tehdit ettiğini bilmiyordu. Kocasına sıkı sıkı tutundu. Tam da onun kendisine en çok gereksinim duyduğu anda, çünkü yaşlılığın sisleri arasında üstelik erkek olmanın, daha güçsüz olmanın dokuncalarıyla ondan 10 yıl önde bir başına sendeleyerek yürüyordu. Birbirlerini öyle iyi tanır olmuşlardı ki, evliliklerinin 30 yılı dolmadan ikiye bölünmüş tek bir varlık gibiydiler. Sık sık istemeden birbirlerinin düşüncelerini kestirmekten ya da başkalarının yanında birinin söyleyeceğini öteki ondan önce davranıp söylediğinde düştükleri gül durumdan ötürü tedirginlik duyuyorlardı. Günlük anlaşmazlıklardan, ansızın ortaya çıkan nefretlerden, karşılıklı küçüklüklerden, evliliğin karmaşıklığının masası mutluluk patlamalarından birlikte başarıyla geçmişlerdi. Öyle bir dönem geldi ki birbirlerini daha iyi, acelesiz, aşırılıklara kaçmadan sevdiler. İkisi de aksiliklere karşı inanılmaz zaferlerinin daha bilincine vardılar. Bundan daha çok mutluluk duydular. Kuşkusuz yaşam başka ölümcül sınavlar çıkaracaktı karşılarına. Ama önemi yoktu artık. Öte yakaya geçmişlerdi. 24. ayrımın sonu, sayfa 255.